Ayrım 39.
Üzülmeyin, uçak görevlilerinden birini çağırır yardım isterim. Ciddi bir şey değildir herhalde. Helin elinde plastik bir bardak vardı. Onu ezmiş, bir yanını iyice katlamıştı. İş adamı hemen kalkıp arayola adımını attı. Hel ona, ben birini getirinceye kadar yanında kalır mısınız acaba diyerek onun peşinden perdenin arkasına geçti. 2 saniye sonra gene eski yerinde duruyordu. Yolcuları bütün uçak görevlilerinin kullandığı o boş bakışlarla süzmekteydi. Sonunda gözleri iri adeleli Arap'ın kaygılı bakışlarıyla karşılaşınca ona göz kırptı. Bir şey değilmiş dedi. Başı dönmüş biraz. Herhalde ilk kez süpersonik uçağa biniyor. Öteki bay ona yardım ediyor. Ben Arapça bilmiyorum ne yazık ki. 1 dakika geçti, sonra 1 dakika daha. Adeleli gencin gerilimi giderek artıyordu. Bu sersem görevli de burnunun dibinde dikilip moda bir şarkı mırıldanmakta, göğsüne iğneleyeceği plastik izim kartını elinde evirip çevirmekteydi. 1 dakika daha geçti. Sonunda genç Arap kendini tutamadı. Ayağı fırladığı gibi perdeyi tutup yana çekti. 4 arkadaşı yerde yan yana ölülere özgü kıvrık pozisyonlarda yatıyorlardı. Kartın ucunun kendine değdiğini hissedemedi. Vücudu yere değmeden sinirleri ölmüş bulunuyordu. Uçakta motorların tıslayan gürültüsünden başka çıt çıkmıyordu. Bütün yolcular kazık gibi oturup karşılarına bakıyorlardı. Görevli kadro ve hostesler de hepsi yüzlerini uçağın ön tarafına çevirmiş öylece duruyorlardı. Hel enterkomu eline aldı. Yumuşak sesi anons sisteminde metalik geliyordu. Rahatlayın dedi. Arkaya bakmayın. 15 dakika sonra inmiş olacağız. Enterkomu yerine koyup pilot kabinini aradı. Kararlaştırılan mesajı verin dedi. Sonra size verilen zarfı açıp oradaki iniş talimatına göre hareket edin. Concorde'un kıvrık burnu bir kere daha aşağıya döndü. İskoçya'nın geçici olarak boşaltılmış askeri bir havaalanına iniş yapıyordu. Uçak durup motorları susunca ikinci giriş kapısı açıldı. Her uzatılan merdivenden indi, pist üzerinde uçağı izlemekte olan 1931 modeli Rolls-Royce'a bindi. Araba derhal oradan uzaklaştı. Tam binalardan birine doğru sapacakları sırada Hel dönüp arkaya baktı. Uçaktan inen yolcuların görevli kılığındaki birinin emri altında sıraya dizilmekte olduklarını gördü. O sırada 5 askeri otobüs onları almak üzere pistin üzerinde ilerlemekteydi. Sir Wilfred kontrol bürosundaki hırpalanmış tahta masanın başında oturuyor, viskisini yudumluyordu. Hel üzerinden uçak üniformasını çıkarıp kendi elbiselerini giymekteydi. Mesaj inandırıcı geldi mi diye sordu Hel. Çok dramatikti, çok da etkileyici. Pilot alana uçağın kaçırılmakta olduğunu bildirdi. Mesajın tam ortasında da sesini kesti. Bir tıslama başladı, sürüp gitti. Açık hattan konuşuyordu değil mi? Yani raporu başka duyanlarda olabilir. Kuzey Atlantik yöresinde en az yarım düzine telsizci dinlemiştir onu. İyi, şimdi yarın arama uçaklarınız çıkacak ve okyanusta Concorde'un enkazından parçalar bulduklarını bildirecekler değil mi? Tamam. Enkaz bulununca BBC dünya haberlerinde bir patlamadan kuş kullanıldığını duyuracak. Arapların taşıdığı patlayıcılardan birinin kaza eseri olarak alev aldığı ve uçağın bu nedenle yok olduğu sanılacak. Öyle. Uçak için ne düşünüyorsun Fred? Sigorta şirketleri meraklı olur bilirsin. Onu bize bırak. Belki imparatorluğumuzdan geriye pek bir şey kalmadı ama hilekarlık konusunda dünya çapında ün yapanların da bizler olduğumuzu unutma. Hel güldü. Pekala dedi. Bütün Avrupa'dan o kadar ajan toplayıp onları yolcu kılığına sokmak kolay olmamıştır herhalde. Kolay olmadı. Pilotla görevliler de hava kuvvetlerindendi. Concorde'a pek alışkın değillerdi. Şimdi sen anlat. Senin canını sıkmak istemem ahbap. Sırrı 150 kişiye yaymış olmak gibi bir sorunun olduğuna üzülüyorum. Ama hükümetinizi ana şirketin intikamından korumak için başka çaremiz de yoktu. Hiç değilse bu ajanlar sizin kendi adamlarınız. Öyle. Ama bu da uzun süre güven duymaya yetmez. Bu nedenle o sorunu çözümledik. Öyle mi? Nasıl? O otobüsler nereye gidiyor sanıyorsun? Hel kravatını düzeltip çantasının fermuarını çekti. 150'sini birden ha dedi. Sırrı başka türlü saklayamazdık dostum. Ayrıca 2 güne kadar onları vuranları da halletmemiz gerekecek. Ama her şeyin iyi bir yönü var. Şu sıra bu ülkede işsizlik pek artmıştı. Bugünlerde gizli serviste pek çok parlak gencin yükselme şansı açılacak demektir. Her başını sallayıp duruyordu. Amma yaman bir fosilsin sen Fred dedi. Zamanla insanın ruhu bile kabuk tutuyor. Bir veda içkisi istemediğinden emin misin? 5. Şiko. Echebar şatosu. Kaynama derecesine yaklaşmış suyun içinde kaslarının eridiğini hisseden Helen sanki vücut ağırlığı hiç yoktu. Tabanları Hannah'ınkilere değmiş durumda uyukluyordu. Hava bugün mevsime göre biraz serin gibiydi. Banyodan yükselen buharlar odanın içini tümüyle dolduruyordu. Uzun süren uyku sessizliğinden sonra Hannah, ''Dün gece geldiğinde çok yorgundun.'' dedi. Her dudaklarını kıpırdatmadan, ''Bu bir eleştiri mi?'' diye sordu. Kadın hafifçe güldü. Tam tersine, ''Yorgunluk bizim oyunlarımızda bir avantajdır.'' ''Doğru. Yolculuğun başarılı mıydı?'' Her başını evet anlamında salladı. Hannah, Helen işlerine pek burnunu sokmazdı. Eğitimi engeldi buna. Ama aynı eğitim erkeğin isterse işinden söz etmesine zemin hazırlamayı da öngörüyordu. İşin acaba tanıştığımız zaman Çin'de yaptığın gibi bir şey miydi? Aynı tarz, değişik amaç. Bize ziyarete gelen o tatsız adamlar da bu işe karışmış mıydı? Ortalıkta yoklardı ama düşman onlardı. Birden Helen ses tonu değişti. Dinle Hannah, senin bir tatile çıkmanı istiyorum. Birkaç hafta için Paris'e ya da Akdeniz'e git. Daha geleli 10 saat oldu, hemen benden kurtulmaya çalışıyorsun öyle mi? O tatsız adamlardan bazı kötülükler gelebilir. Senin buralarda olmanı istemiyorum. Hem gülümsedi. Bu 2 güçlü kuvvetli gençle hayatını renklendirmek hoşuna gidecektir. Ya sen? Ben düşmanın gözü önünde olmayacağım. Dağlara gidiyorum. Bena ile keşfettiğimiz mağaraya ineceğiz. Orada beni pek bulamazlar. Ne zaman gitmemi istiyorsun Nico? Bugün. Ne kadar çabuk gidersen o kadar iyi. Dağlardaki dostlarımız beni korurken burada güvende değil miyim? O zincir kırıldı. Bayan Stern'e bir şey oldu. Birisi haber vermiş. Anlıyorum. Hannah onun ayağını kendi 2 ayağı arasında sıktı. Dikkatli ol Nico dedi. Su artık yavaş hareketlere izin verecek kadar soğumuştu. Hel parmaklarını kıpırdatarak karnının üstüne daha sıcak sular gelmesini sağladı. Hannah, evlenme konusunu bir daha açmayacağını söylemiştin. Ben kendim açabilirim ve açacağım demiştim. Şimdi onu yapıyorum. Hannah gülümseyerek başını 2 yana salladı. Birkaç gündür onu düşündüm Nico. Yok, evlilik olmaz. Senin ve benim gibi kimseler için fazla gülünç. Buralardan gitmek mi istiyorsun? Hayır, öyleyse plan yapmayalım. Birer ay birlikte kalalım. Belki ebediyen ama hep bir ay için. Sence iyi mi bu? Hel gülümseyip ayaklarını onunkilerin arasına soktu. Sana karşı büyük sevgim var Hannah. Sana karşı büyük sevgim var Nikolay. Sen Thomas'ın kuşkucu gavgavları aşkına neler oluyor burada? Le Cago banyo odasının kapısını açıp peşinden hoşa gitmeyen serin havayı da birlikte sürükleyerek içeri daldı. Burada kendi kendinize özel sis örtüsü mü yaratıyorsunuz? Seni tekrar gördüğüme sevindim Nico. Bensiz çok yalnızlık çekmiş olmalısın. Tahta banyo küvetine yaslanıp çenesini banyonun kenarına dayadı. Seni gördüğüme de sevindim Hannah. Biliyor musun senin tümünü ilk defa görüyorum. Doğrusunu söyleyeyim mi? Çok çekici bir kadınsın. Bu sana dünyanın en çekici erkeğinden bir iltifat. Güle güle kullan. Defol buradan diye homurdandı Hel. Çıplaklıktan rahatsız olduğu için yapmıyordu bunu. Etkilenmemiş gibi yaparsa Le Cago'nun şakaları boşa gidecek diye yapıyordu. Beni yeniden gördüğüne çok seviniyor da onun için bağırıyor Hannah. Eski bir numara bu, ulu tanrım. Amma da güzel meme başlarım var. Şu karmaşık kökenlerin arasında biraz da baskını olmadığından emin misin? Hey Nico, Le Cago mağarasının öbür başındaki ışığı ne zaman göreceğiz? Her şey hazır. Hava tüpleri indi. Dalgıç elbiseleri indi. Hepsi. Bugün yola çıkmaya hazırım. Bugün kaçta? 2 saate kadar. Şimdi defol. İyi. Demek bu arada Portekizli hizmetçiyi ziyaret etmeme vakit kalıyor. Peki gidiyorum. Bir süre bensiz kalmaya razı olmanız gerekecek. Kapıyı arkasından çarparak çıktı. Odanın içinde kalan az buçuk buharlar gelen rüzgarla hafifçe döndüler. Seviştikten ve kahvaltı ettikten sonra Hana bavullarını hazırlamaya başladı. Paris'e gitmeye karar vermişti. Ağustos'un sonlarında burjuva Parislilerin çoğu tatilde olduğu için kent biraz tenha olacaktı. Hal bir süre bahçesinde oyalandı. Yokluğunda bahçe biraz kendi haline kalmış, bozulmuştu. Pierre onu orada buldu. Ah Monsieur, hava belirtileri bugün çok karışık. Öyle mi? Öyle. İki gündür yağmur yağıyor. Şimdi ise ne doğu rüzgarı hakim ne kuzey rüzgarı. Bunun ne anlama geldiğini bilirsiniz. Bana söyleyeceğinden eminim. Dağlar tehlikeli olur Monsieur. Bu mevsim sis mevsimi. Emin misin? Pierre kıpkırmızı sarhoş burnunun ucuna parmağıyla vurdu. Bu hareketiyle anlatmak istediği, dünyada bazı şeyleri yalnız baskıların bildiği ve bu konunun da onlardan biri olduğuydu. Hal Pierre'in bu sözlerinden biraz teselli bulmuştu. Hiç değilse dağda bir de sisle boğuşmak zorunda kalmayacakları belli olmuştu. Volvo ile Larue kasabasına yaklaşmaktaydılar. Vinçleri çalıştıracak iki bas gencini oradan alacaklardı. Arabayı dul kadının barı yakınına park ettiler. Kilisenin duvarı dibinde oynayan çocuklardan biri hemen koştu. Hele bir hizmet olmak üzere elindeki sopayı arabanın tepesine indirdi. Bu adamın böyle şeyler yaptığını öyle çok görmüştü ki, Hal ona teşekkür etti ve Le Cagon'un peşinden bara girdi. Makilanı neden yanına aldın Bena? Le Cagon'un kılıçla baston karışım bas silahını koltuğunun altında taşımakta olduğunu daha yeni fark ediyordu. O zavallı kızın yerini hangi kalleş ırktaşımın haber verdiğini öğreninceye kadar bunu yanımdan ayırmamayı ahdetmiştim diye karşılık verdi Le Cagon. Öğrenince de göğsünü bununla deleceğim Herod'un çocuk boğan gavgavları adına yemin ettim. Gel şu dulla birer kadeh içelim. Elimi kalçasına dayayıp onu biraz zevklendireyim. Sabahtan beri onları bekleyen bas gençleri de gelip içkiye katıldılar. Bay Hel'in yeraltı suyu içinden açık havaya kadar yüzebilme şansını tartışıyorlardı. Mağara bir baştan bir başa, yani gün ışığından gün ışığına geçildikten sonra keşif resmen bitmiş olacak, gençler de aşağıya inmeye hak kazanacaklar, üstelik herkesin yanında bundan söz edebileceklerdi. Dul kadın Le Cagon'un elini bir iki kere itti. Böylelikle namusunu iyice kanıtladıktan sonra üçüncü seferinde elin kalçasında kalmasına izin verdi. Masanın yanında ayakta duruyor, Le Cagon'un bardağının boş kalmamasını sağlıyordu. Arkadaki tuvalet kapısı açıldı. Peder Savayer alçak tavanlı bara girdi. Gözleri içtiği şaraptan ve fanatizmin zevkinden parıldıyordu. Genç basklara, demek artık bu yabancıyla ve onun hilekar arkadaşıyla oturuyorsunuz öyle mi? Onların şarabını içiyor, onların yalanlarını dinliyorsunuz dedi. Le Cagon, bu sabahki komünyonda Tanrı'nın kanından fazlaca içmişsin Peder Esteka diye karşılık verdi. Bir lokmada cesaret yutmuşsun. Peder Savayer dilinin altından bir şeyler mırıldanarak yürüdü. Onlara en uzak masanın başındaki sandalyeye oturdu. Le Cagon sözü bitirmek niyetinde değildi. Bana bak diye seslendi. Eğer cesaretin o kadar fazlaysa bizimle daha gelsene ha. Çıkışı olmayan dipsiz bir kuyuya ineceğiz. Sana cehennemin tadını verir. Biraz alışırsın. Hal, rahat bırak şunu diye mırıldandı. Biz gidelim de bu sersemi kendi nefretinin içinde turşulaşmak üzere bırakalım. Papaz, Tanrı'nın her yerde gözü vardır diye homurdandı. Hele ateş saçan gözlerle bakıyordu. Tanrı'nın gazabından kurtulunmaz. Le Cagon ona, kapa çeneni manastır kızı dedi. Makilamı piskoposun hoşuna gidecek yere koymamı mı istiyorsun yoksa? Hal kolunu Le Cagon'un omzuna atıp onu sakinleştirmeye çalıştı. Şaraplarını bitirip çıktılar. Gouffre Port de Laro. Hal dip kampı kurdukları yerde yığıntı kulesinin yanındaki yassı taşın üzerine oturmuştu. Piller bitmesin diye miğfer ışığında söndürmüş, telsizden Le Cagon'un aşağıya inerken yaptığı konuşmaları dinliyordu. Le Cagon durmadan yukarıdaki gençlere takılıyor, küfür ediyor, pedalları doğru çevirmelerini söylüyordu. Bir ara içine derin bir soluk çekip dar yerden mağaranın boşluğuna geçmeye, yani suların arasına dalmaya kendini hazırladığı duyuldu. Oraya vardığında bir süre asılı bekleyecek, bu arada gençler bobinleri değiştirecekti. Onlara çabuk olmalarını, kendisini ağaca asılı bir İsa gibi bekletmemelerini tembih ederken, işi uzatırlarsa yukarı çıkıp canlarını okuyacağını da ekledi. Sonra, tamam Nico geliyorum artık diye aşağıya da bir mesaj yolladı. Hal, Yer çekimi hep aşağı doğru çalışır zaten dedi. Başını yukarı kaldırmış bakıyor, Lukago'nun miğfer ışığın tepelerde suyun arasından hayal meyal fark ediyordu. Açılışın birkaç metre aşağısında ışık durdu. Bas gençlerin sesi bobini değiştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Hadi başlayın diye emretti Lukago. Bu soğuk duş erkekliğimi etkiliyor. Hal bu arada koskoca hava tüplerini şarap bahçesine kadar nasıl taşıyacaklarını düşünmekteydi. Allah'tan yanında Lukago vardı. Onun boğalara taş çıkaran kuvveti olmasa tam o sırada telsizde boğuk bir gürültü duyuldu. Peşinden de kısa ve yüksek bir ses daha. Hal önce bir şeyin koptuğunu düşündü. Bir tel mi yoksa bobin mi kırılmıştı? Lukago'nun durumunu düşününce vücudu tedirginlikle kasıldı. Peş peşe iki kısa ses daha duyuldu. Kurşun sesleri, sonra sessizlik. Hal Lukago'nun miğfer ışığını görebiliyordu. Telizin üzerinde döne döne beklemekteydi arkadaşı. Telsizde Lukago'nun sesi duyuldu. Ne oluyor be, bilmiyorum. Derken uzaktan ince bir ses geldi. Sana bu işe bulaşmamanı söylemiştim Bay Hal. Diamond diye sordu Hal. Aslında gerek yoktu bu soruya. Doğru, bezirganın ta kendisi. Seninle yüz yüze gelmeye cesaret edemeyecek olan adam. Sen buna yüz yüze mi diyorsun? Yeterince yakın sayılır. Lukago'nun sesi kayışların ve iplerin göğsüne yaptığı basınçtan boğuk çıktı. Ne oluyor? Hal sakin kalmaya çalışarak Diamond dedi. Winch'teki çocuklara ne oldu? Öldüler. Anlıyorum, dinle. Senin istediğin benim. Ben ise mağaranın dibinde yerdeyim. Telde asılı bekleyen ben değilim, arkadaşım. Onu nasıl indireceğini sana anlatabilirim. Böyle bir şeyi niye yapayım? Hal arka planda Daryl Star'ın sesini duydu. Benim silahı alan it oğlu it işte o. Bırakın asılı kalsın. Fırıldak gibi dönüp dursun bakalım. Bunun peşinden çocuk gibi kıkır kıkır bir gülme sesi geldi. Bu da Haman dedikleri Filistin Kurtuluş Örgütü çaylağı olmalıydı. Hal sohbet tonunda konuşmaya devam ederek, senin işine bulaştığımı nereden çıkarıyorsun diye sordu. Zaman kazanmak, düşünebilmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Ana şirket İngiltere'deki dostlarımıza yakın çevrelerde kaynaklar bulundurur. Bağlılıklarını kontrol edebilmek için. Herhalde Bayan Biffen'le tanışmışsındır, o genç mankenle. Buradan bir çıkarsam Diamond, soluğunu tasarruflu kullan Hal. Oranın çıkışı olmayan dipsiz bir kuyu olduğunu nasılsa biliyorum. Hal içine ağır bir soluk çekti. Bunlar Lukago'nun o gün öğleden sonra barda söylediği sözlerin ta kendisiydi. Diamond, seni uyarmıştım diye devam etti. Bir işe kalkışırsan Arap dostlarımızı tatmin edecek bir karşı saldırı yapmak zorunda kalacağız demiştim. Bu durumda ölümün uzun sürecek, onlar da bundan hoşlanacaklardır. Cezana daha gösterişli bir şey daha ekledim. Hani o şaton var ya, 1,5 saat önce yok oldu. Diamond, Hal'in söyleyebileceği bir şey yoktu. Tek amacı Diamond'ı hattın öbür ucunda oyalamaktı. Lukago senin için önemli değil. Onu neden orada asıl tutuyorsun? O da Arap dostlarımızı eğlendirecek küçük bir ayrıntı. Dinle Diamond. Az sonra o gençlerin nöbetini devralmak üzere yenileri gelecek. Bizi bulup buradan çıkaracaklardır. Bu doğru değil. Üstelik de insanı hayal kırıklığına uğratacak kadar yassı bir yalan. Ama herhangi birinin rastlantı eseri buraya gelip sizi bulmasını önlemek için bas dostlarınızı gömmek üzere birilerini yollarım. Bu aletleri de sökerler. Sonra mağaranın girişini görünmez hale getirmek için oraya da kayalar yuvarlarlar. Bunları sana iyilik olsun diye anlatıyorum. Kendini boş umutlara kaptırıp hayal kurma diye. Hal cevap vermedi. Abim nasıl biriydi hatırlıyor musun Hal? Hayal meyal. İyi. Onu aklından çıkarma. Kulaklıkların çıtırtısı duyuldu. Yerlerinden çıkarılıp bir kenara atıldıkları belliydi. Diamond, Diamond. Hal telefon hattını parmakları arasında sıkıyordu. Kulağına tek gelen ses Lukago'nun ağır soluk sesleriydi. Lukago aşağıda bir ışık görürse kendini daha az yalnız hisseder, terk edilmiş gibi görmezdi. Hal bunu düşünerek miğfer ışığını yaktı. Lukago'nun yarı yarıya boğulmuş sesi kulaklıklardan duyuldu. Ne dersin bu işe ahbap? Kendime yarattığım bu renkli kişiliğe yakışan bir son değil mi? Hal umutsuz bir an içinde duvarlara tırmanıp Lukago'nun üstüne çıkmayı, oradan teli yavaş yavaş aşağıya salmayı düşündü. İmkansız. o dümdüz duvarda basacak yer açmak, matkap falan da gerektireceği için saatler sürerdi. Lukago ondan çok önce ölürdü. Daha şimdiden soluğunu kesen kayışların arasında boğulmuş olurdu çoktan. Acaba Lukago kendi kendine askı kayışlarından kurtulup tele tırmanabilir, mağaranın dar boğazına ayağını basabilir miydi? Belki oradan öteye kendi kendine tırmanabilir, mağaranın ağzına ulaşırdı. Küçük bir ihtimal bile olsa, bunu Bena'ya telefonda önerdi. Lukago'nun sesi zayıf bir rüzgar gibiydi. Olmaz, kaburga, ağırlık, suyun ağır, Bena, ne var Tanrı aşkına? Hel'in aklına bir zayıf ihtimal daha gelmişti. Telefon teli. Gerçi yukarıya sağlam bağlanmamıştı. Bir insanın ağırlığında herhalde taşıyamazdı. Ama belki bir yerlere takılmış, dolaşmış ya da iniş kablosuyla düğümlenmiş olabilirdi. Bena, telefon hattına geçebilir misin? Kayışları kesip çıkarabilir misin? Lukago'nun cevap verecek kadar soluğu kalmamıştı. Ama telefon hattındaki tıkırtılardan talimata uymaya çalıştığı anlaşılıyordu. Bir dakika geçti, sonra iki. Sislerin arasından görünen miğfer ışığı kısa, kesin hareketlerle sanki dans ediyordu. Lukago kendinden geçmeden önceki son gücünü kullanarak telefon hattına tutunma çabasındaydı. Islak telefon teline olanca gücüyle sarılıp son kalan kayışı da kesti. Ağırlığı teli fena halde sarstı ve yerinden çıkardı. Tanrım diye bağırdı. Miğfer ışığı hızla Hel'e doğru indi. Bir an için telefonun teli kıvrılıp Hel'in ayakları dibinde yılan biçimini aldı. Lukago'nun vücudu ıslak tokat gibi bir sesle yığıntı kulesine çarptı, zıpladı, taş ve topraklarla birlikte yuvarlanıp baş aşağı kayarak düştü. Hel'den bir 10 metre ileride durdu. Bena!